Ayrım 17, sayfa 205. Petrol, lanetler, başarılar. Petrol, günümüz dünyasını harekete geçiren bir yakıt, kimya endüstrisinin önemi giderek artan bir ham maddesi ve askeri etkinliklerin vazgeçilmez stratejik unsurudur. Hiçbir madde yabancı sermaye için kara altın kadar çekici değildir. Hiçbir kaynak bu derece kazançlı olamaz. Petrol, kapitalist sistemin bütününde en çok tekelleşmiş olan zenginliktir. Büyük petrol şirketlerinin politik gücüyle yarışacak bir kurum yoktur. Standard Oil ve Shell bütün kıtalarda, bütün ülkelerde söz sahibidirler. İktidarları belirler, hükümet darbelerini finanse eder, saray oyunlarını düzenlerler. Ellerindeki çok sayıda general, bakan ve James Bond'lar, bu şirketler savaş ve barış kararlarını verirler. New Jersey Standard Oil Co., kapitalist dünyanın en güçlü endüstri kuruluşudur. Hemen ardından Royal Dutch Shell gelir. Kartelin rafinerileri ham petrolü kendi şirketlerinden alıp işledikten sonra yine kendi dağıtım şirketlerine satarlar. Kartel ayrıca petrol boru hatları ve petrol taşımacılığının büyük bölümünü de elinde tutmaktadır. Dünya fiyatları vergileri düşürüp kazancı artıracak şekilde bu şirketler tarafından belirlenir. Ham petrol fiyatlarındaki artış daima işlenmiş petrol fiyatlarındaki artıştan daha düşüktür. Kahve ve et için geçerli olan sonuçlar petrol için de geçerlidir. Zengin ülkelerin petrol tüketiminden sağladıkları kazanç, yoksul ülkelerin petrol üretiminden sağladıkları kazançtan çok daha yüksektir. Aradaki fark onda bir oranındadır. Şöyle ki, bir varil petrolden elde edilen ürünün fiyatı olan 11 dolardan vergiler karşılığı olarak ihracatçı ülkenin eline ancak 1 dolar geçerken gelişmiş ülkenin eline 10 dolar geçer. Bunun içine gümrük tarifeleri, üretici ülkelerin vergilerinin 8 katı olan vergiler, taşıma, işleme ve dağıtım masrafları girer. OPEC tarafından yayınlanan belgeler Francisco Mieres, El Petróleo y la Problemática Estructural Venezolana Caracas 1969. ABD petrolünün fiyatı yüksektir. Devletin sübvansiyonu sayesinde dev otomobil filosu ucuz benzinden yararlanır. Ama Venezuela ve Orta Doğu'da çıkarılan petrolün fiyatı 1957'den başlayarak 1960'lı yıllar boyunca sürekli bir düşüş göstermiştir. Örneğin 1957'de Venezuela'da çıkarılan bir varil petrolün fiyatı ortalama 2.65 dolarken bu satırların yazıldığı 1970 sonunda 1.86 dolardır. Rafael Caldera hükümetinin fiyatları tek yanlı olarak çok daha yüksek bir düzeyde belirleyeceği yolundaki açıklamasına karşın 1957'deki fiyatlara ulaşılamayacağı açıktır. ABD dünyanın hem en büyük petrol üreticisi hem de en büyük ithalatçısıdır. Ham petrolün büyük kısmının Kuzey Amerika topraklarından çıkarıldığı süre boyunca fiyat yüksekti. Ama 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ithalatçı ülke durumuna geçince fiyat politikası değişti. Fiyatlar sistematik biçimde düşmeye başladı. Piyasa kuralları tersine dönüverdi. Fabrikaların, otomobillerin ve enerji santrallerinin çoğalmasıyla artan talebe karşın petrol fiyatları sürekli düşüyor. Tek çelişki bu değil tabii. Petrol fiyatı düştüğü halde tüketicilerin yakıta ödediği fiyat bütün ülkelerde artıyor. Ham petrol ve işlenmiş petrol arasındaki oransızlık korkunç. Bütün bu saçmalıklar zinciri aslında son derece mantıklı. Kapitalist dünyada petrol ticareti bütün ipleri elinde tutan bir kartelin elinde. Bu kartel 1928'de oluşturuldu. New Jersey Standard Oil, Shell ve bugün adı British Petroleum olan İngiliz İran şirketleri Kuzey İskoçya'da sislerle çevrili bir şatoda bir araya gelerek dünyayı bölüşmeye karar verdiler. New York Standard Oil, California Standard Oil, Gulf ve Texaco kartele daha sonra katıldı. Amerikan Senatosu raporu Actas Secretas del Cartel Petrolero Buenos Aires 1961 ve Harvey O'Connor El Imperio del Petroleo Havana 1961. 1870'te Rockefeller tarafından kurulan Standard Oil 1911'de trestleri engellemeye yönelik Sherman yasası gereğince 35 ayrı şirkete bölünmüştü. Bugün bu şirketlerin en büyüğü olan New Jersey Standard Oil'ın satışları New York ve California Standard Oil satışlarıyla birlikte kartelin toplam satışının yarısını oluşturur. Bütün Kuzey Amerikan firmalarının dünyada kazandığı gelirin 1/3'ü Rockefeller grubuna aittir. Tipik bir çok uluslu şirket olan New Jersey Standard Oil, karlarının büyük bir bölümünü yabancı ülkelerden sağlar. Latin Amerika'dan elde ettiği gelir, ABD ve Kanada'dan elde ettiği toplam gelirden fazladır. Rio Bravo'nun güneyinden sağlanan kar, kuzeydekinin 4 katı kadardır. Paul Abaran ve Paul M. Suizi, El Capital Monopolista, Mexico City 1970. New Jersey Standard Oil'in Venezuela şubeleri 1957'de şirketin toplam karının yarıdan fazlasını kazanıyor. Aynı yıl Shell şirketinin toplam karının yarısı da Venezuela'daki şubelerden geliyordu. Francisco Mieres AGE. Çok uluslu şirketler etkinliklerini yürüttükleri ülkelere ait değildirler. Yalnızca kapitalist sistemin güç merkezlerini dört bir yandan petrol ve dolar çektikleri oranda çok ulusludurlar. Girişimlerinin gelişmesini finanse etmek için sermaye ihraç etmeleri gerekmez. Yoksul ülkelerden sağlanan kar başlıca hissedarların bulunduğu birkaç kente toplanır ve işlemlerinin yürütüldüğü uluslararası ağını genişletilmesi için kısmen yeniden yatırılır. Kartelin yapısı birçok ülkeye egemen olunması ve hükümetlerin nüfuz edilmesi anlamına gelir. Petrol başkanları ve diktatörleri belirler. Buyruğu altına aldığı toplumların yapısal bozukluklarını daha da artırır. Dünya üzerinde petrol çıkartılacak bölgeleri, rezerv bölgelerini belirleyen de şirketlerdir. Üreticinin isteyeceği, tüketicinin ödeyeceği fiyatı saptayan da. Venezuela'nın ve diğer Latin Amerika ülkelerinin doğal zenginliği, örgütlü saldırılar ve yağmalar kaynağı olan petrol, bu ülkelerin politik köleliğinin ve toplumsal çöküntüsünün başlıca aracı haline gelmiştir. Petrolün tarihi uzun bir lanetler ve başarılar, alçaklık ve meydan okuma tarihidir. New Jersey Standard Oil şirketinin hatırı sayılır gelir kaynaklarından biri de Küba'ydı. Şirket Venezuela'daki şubesi Criollo Petroleum'dan kendi belirlediği fiyata aldığı ham petrolü işleyip işine gelen fiyattan adaya dağıtırdı. Ekim 1959'da devrimin hararetli günlerinde Küba'daki Kuzey Amerikan yatırımları konusunda kaygıya düşüldü. Kuzeyden korsan uçaklarının bombardımanları başlamıştı. İlişkiler gergindi. Ocak 1960'da Eisenhower Küba'dan şeker ithalatının düşürüleceğini açıkladı. Şubat ayında da Fidel Castro Sovyetler Birliği ile şeker karşılığında Küba için avantajlı fiyatlara petrol ve diğer ürünleri almayı öngören bir anlaşma imzaladı. New Jersey Standard Oil, Shell ve Texaco şirketleri Sovyetlerden gelen petrol işlemini reddettiler. Temmuz'da Küba hükümeti tazminat ödemeden şirketleri denetimi altına alarak ulusallaştırdı. New Jersey Standard Oil tarafından kışkırtılan şirketler ambargoyu başlattılar. Nitelikli personelin boykotuna yedek parça ve nakliye ambargosu eklendi. Bu bir egemenlik sınavıydı. Michael Tanzer, The Political Economy of International Oil and the Underdeveloped Countries, Boston 1969 ve Küba girdiği bu sınavdan başarıyla çıktı. Artık ne ABD bayrağında bir yıldız ne de Standard Oil'in dünya çapındaki çarkında bir dişliydi. 20 yıl önce Standard Oil ve Royal Dutch Shell şirketleri Meksika'ya uluslararası ambargo uygulamaya karar vermişlerdi. Kartel 1939-1942 yılları arasında Meksika'dan ihraç edilen petrole ve kuyularla rafineriler için gerekli maddeleri ambargo koydu. Başkan Lázaro Cárdenas şirketleri ulusallaştırmıştı. 1930'da Standard Oil'in başarıları üzerine yazdığı tezle iktisat bilimci unvanını alan Nelson Rockefeller bir anlaşma imzalamak üzere Meksiko'ya gitti. Fakat Cárdenas ilkelerinden vazgeçmedi. Biri kuzeyi, diğeri güneyi alarak Meksika topraklarını paylaşan Standard Oil ve Shell, Meksika'daki çalışma yasalarıyla ilgili temyiz mahkemesi kararlarını reddediyordu. Bununla da kalmayıp ünlü Faja de Oro kaynağını baş döndürücü bir hızla kuruttuktan sonra Meksikalıları kendi petrollerini ABD ve Avrupa'dakinden daha yüksek bir fiyat ödemeye zorluyordu. Harvey O'Connor, La Crisis Mundial del Petroleo Buenos Aires 1963. Bu olay halen birçok ülkede yaygındır. Örneğin petrolün serbest olarak vergi ödemeden ihraç edildiği Kolombiya'da devlet rafinerisi Kolombiya petrolünü yabancı firmalardan dünya fiyatının %37 fazlasını üstelik dolar ödeyerek alır. Raul Alameda Ospina, Esquiana, Bogota, Ocak 1968. 30-40 yıl süreyle çalışılabilecek durumda olan birçok kaynak söz konusu ihracat furyasında birkaç ayda acımasızca tüketilmişti. Meksika'nın en zengin kaynakları soyulmuş, geriye bir dizi işe yaramaz rafineri, Tampico kentinin yoksulluğu ve acı anılar kalmıştı diyor Harvey O'Connor. 20 yıldan kısa bir sürede üretim 5'te 1'ine düşmüştü. Meksika'nın elinde dış talebe yönelik köhne bir endüstri ve 14 bin işçi kalmıştı. Teknisyenler kaçıp gitmiş, taşıma araçları bile ortadan kaybolmuştu. Cárdenas petrol üretiminin canlanmasını ulusal bir hedef olarak ele aldı ve aklı ve cesaretiyle buhrana bir son verdi. 1938'de tüm üretim ve pazarı denetimi altına almak üzere kurulan Pemex, Meksika petrolleri bugün Latin Amerika'nın en önemli ulusal şirketidir. Jesus Silva Herzog'un da vurguladığı gibi Meksika korsan şirketlere borçlu değil, yasal olarak alacaklı. Jesus Silva Herzog, Historia de la Extropiagid'in Desla Empresas Petrolas, Mexico City, 1964. Olduğu halde ödemek zorunda kaldığı tazminatları 1947-1962 arasında Pemex'in karları sayesinde ödeyebilmiştir. 1949'da ABD'nin Pemex'e vermek üzere olduğu borç Standard Oil tarafından veto edilmiş, uzun bir süre sonra Pemex benzer bir olayı Amerikan Kalkınma Bankası ile yaşamıştır. Latin Amerika'da ilk devlet rafinerisi Uruguay'da kurulmuştur. 1931 yılında kurulan ANCAP'ın Ulusal Yakıt, Alkol ve Çimento İdaresi başlıca işlevi ham petrolü işlemek ve satmaktı. Trust'un Rio de Plata'daki yolsuzluklar tarihine bir cevaptı. ANCAP'ın kuruluşuna paralel olarak devlet Sovyetler Birliği'nden düşük fiyata petrol almaya başladı. Kartel bunlara karşılık ulusal firmayı gözden düşürebilmek için korkunç bir kampanya başlattı. Uruguay'a hiçbir ülkenin makine satmayacağı, kötü bir yönetici olan hükümetin bu denli karmaşık bir ticareti yüklenemeyeceği ve ham petrol bulamayacağı yolu söylentiler yayıldı. Mart 1933'te gerçekleştirilen darbede epey petrol kokusu vardı. Gabriel Terra'nın diktatörlük döneminde yakıt ithalatı tekeli ANCAP'ın elinden alındı. Ocak 1938'de kartelle gizli anlaşmalar imzalandı. Çeyrek yüzyıl boyunca halktan saklanan bu anlaşmalar halen yürürlüktedir. Ülke ham petrolün %40'ını Standard Oil, Shell, Atlantic ve Texaco'nun belirlediği yerden yine onların belirlediği fiyata almak zorundadır. Petrol işleme tekelini elinde bulunduran devlet ayrıca propaganda, ayrıcalıklı ücretler ve lüks büroların döşenmesi de dahil şirketlerin tüm harcamalarını üstlenmişti. Vivian Trias, Imperialismo y Petroleo, NL Uruguay, Montevideo, 1963. Ayrıca bakınız, milletvekili Enric Error'un Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması, sayı 1211, 577. cilt, Montevideo, 8 Eylül, 1966. Gelişme Esso'dur diye bangır bangır bağıran televizyon reklamları için Standard Oil tek centavo bile ödemez. Ancak 1939'da faaliyete geçti. Şirket doğduktan kısa bir süre sonra ciddi bir yara almıştı ama hala kartelin baskılarına karşı kafa tutmayı beceriyordu. Brezilya Ulusal Petrol Konseyi Başkanı olan General Horta Barbosa, Montevideo'ya geldiğinde ANCAP'ın başarısı karşısında şaşkınlığa düştü. Rafineri daha ilk yılda kuruluş masraflarının hemen tümünü çıkarmıştı. Brezilya'nın ulusal şirketi Petrobras, General Barbosa ve diğer yurtsever askerlerin çabalarıyla 1953'te "Petrol bizimdir" sloganıyla çalışmaya başladı. Petrobras bugün Brezilya'nın en büyük şirketidir. Petrobras en büyük 50 şirket sıralamasında birinci sıradadır. Conjuntura Economica 24. cilt No. 9 Rio de Janeiro 1970. Brezilya'da petrol aramaları, petrolün çıkarılıp işlenmesi Petrobras tarafından yürütülmektedir. Ama Petrobras da ancak ANCAP gibi saldırıya uğrayıp ağır yaralar almıştır. Kartel bu şirketin iki büyük gelir kaynağını gasp etmiştir. Bunların ilki benzin, gaz yağı ve diğer petrol ürünlerinin dağıtımıdır. Shell, Esso ve Atlantic şirketlerinin telefonla yürüttüğü bu ticaret öylesine başarılıdır ki otomobil sektöründen sonra Brezilya'da Kuzey Amerikan yatırımlarının en çok kar sağladığı alandır. İkincisi ise muhteşem bir kar kaynağı olan ve birkaç yıl önce Mareşal Castelo Branco diktatörlüğü tarafından özelleştirilen petrokimya endüstrisidir. Kartel son yıllarda Petrobras'ın elinden petrol işleme tekelini almaya yönelik yeni bir kampanya başlattı. Petrobras'ın savunucuları özel girişimin istediğini yapmakta serbest olduğu halde 1953'ten önce petrolle ilgilenmediğini, mühendis Marcio Leite Cesarino'nun açıklamaları, Correio da Manha, Rio de Janeiro, 28 Ocak 1967. Hatırlatıp halkın zayıf belleğinde tekerlerin iyi niyetiyle ilgili anlamlı bir anıyı canlandırmaya çalışıyorlar. Petrobras, Kasım 1960'ta Brezilya iki teknisyeni ilki çapında bir petrol araştırmasıyla görevlendirmişti. Yapılan araştırmalar sonucu Kuzeydoğu'daki Sergipe bölgesi petrol üretiminde başta gelen bölge durumuna geçti. Oysa kısa süre önce Ağustos ayında New Jersey Standard Oil şirketinin eski baş yoloğu olan Kuzey Amerikalı teknisyen Walter Ling, Brezilya hükümeti için 500 bin dolar karşılığında bir araştırma yapmış ve o zamana kadar B grubunda yer alan Sergipe bölgesini raporunda C grubuna atmıştı. Daha sonra bölgenin aslında A grubuna girdiği anlaşıldı. Belgenin önemli bir bölümü Correio da Manha'nın 19 Şubat 1967 tarihli sayısında yayınlanmıştı. O'Connor'a göre Link öteden beri Standard'ın ajanı olarak çalışmaktaydı. Brezilya'nın Rockefeller'in Venezuela'daki şirketlerine bağımlı kalması için petrol bulmamaya önceden kararlıydı. Yabancı firmalara ve onların sözcülüğünü yapan birçok ajantinliğe göre Arjantin'de petrol yok denecek kadar az. Oysa YPF Petrol Yatakları Araştırma Kurumu teknisyenlerinin yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre ülke topraklarının yarısı petrol içeriyor. Atlas Okyanusu kıyısında Denizli platformunda da çok miktarda petrol bulunuyor. Arjantin'in toprak altı yoksulluğu konusu sık sık gündeme gelir ve her defasında da hükümet kartelin bir üyesine yeni bir hak tanır. Ulusal Petrol Şirketi YPF kurulduğu günden beri sistematik bir sabotajın kurbanı olmuştur. Arjantin son yıllara kadar düşüşteki İngiltere'ye ile gelişen ABD arasındaki emperyalist mücadelenin tarihsel sahnesiydi. Kartel anlaşmalarına karşın ülkedeki petrol, Shell ve Standard Oil arasında bazen şiddete varan anlaşmazlıklara yol açmıştır. Son 40 yıldır birbirini takip eden hükümet darbeleri tuhaf bir rastlantılar dizisi oluşturur. 6 Eylül 1930'da tam mecliste petrolün ulusallaştırılması oynanacakken yurtsever başkan Hipolito Yrigoyen, Jose Felix Uriburu tarafından gerçekleştirilen bir darbeyle devrilmişti. Ramon Castillo hükümeti ise Kuzey Amerikan sermayesine petrol çıkarma hakkını tanıyan bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı sırada Haziran 1943'te düşmüştü. Eylül 1955'te Juan Domingo Perón'un sürgüne gönderilmesi de meclisin petrolle ilgili hakları California Oil Co.'ya tanımak üzere olduğu ana denk düşmüştü. Arturo Frondizi petrol çıkarımı ile ilgili şirketlere bütün ülke topraklarını sunan bir ihale açarak birçok askeri krizi sebep olmuştu. Ağustos 1959'da ihale projesinden vazgeçildi. Bir süre sonra tekrar gündeme geldiyse de Ekim 1960'da yine reddedildi. Frondizi Kuzey Amerikan firmalarına sayısız hak tanıdı. Mart 1962'de devrilmesinde deniz kuvvetlerinde ve ordunun kızıl kesiminde etkin olan İngiliz çıkarları rol oynadı. Sözü geçen hakları geri alan Arturo Lilya da 1966'da devrildi. Ertesi yıl Juan Carlos Onganya hidrokarbürlerle ilgili Kuzey Amerika'nın çıkarlarını koruyan bir yasa çıkardı. Petrol, Latin Amerika'da yalnızca hükümet darbelerine yol açmadı. Güney Amerika'nın en yoksul halkı olan Bolivya ve Paraguay arasındaki Cihajo Savaşı'na 1932-1935 da petrol sebep oldu. René Zavaleta bu korkunç kıyımı çıplak askerlerin savaşı diye adlandırır. René Zavaleta Mercado, Bolivia El Desarrollo de la Conciencia Nacional, Montevideo 1967. 30 Mayıs 1934'te Louisiana Senatörü Huey Long yaptığı ateşli konuşmayla ABD'yi alt üst ediyordu. Long konuşmasında New Jersey Standard Oil'i Paraguay'ın Cihajo bölgesini ele geçirmek amacıyla anlaşmazlık yaratmak ve Bolivya ordusunu finanse etmekte suçluyordu. Cihajo bölgesini ele geçirmeden Bolivya'dan ırmağa uzanacak olan petrol boru hattını tamamlamaya imkan yoktu. Üstelik bölgenin petrol bakımından zengin olması ihtimali de kuvvetliydi. Long, bu caniler oraya giderek katilleri kiraladılar diyordu. Senatör Long, Standard Oil için hiçbir sıfatı kullanmaktan çekinmedi. Cani, alçak, hain, katil, uluslararası entrikacı, haydutlar çetesi, açgözlü düzenbaz, vandallar ve hırsızlar alayı sıfatlarının hepsini yakıştırdı şirkete. Guarania dergisi, Buenos Aires, Kasım 1934. Öte yanda Shell tarafından kışkırtılan Paraguaylılar mezbahaya giden hayvanlar gibi itirazsız gidiyorlardı ölüme. Askerler kuzeye doğru ilerledikçe anlaşmazlık konusu bölgede Standard Oil'in açtığı kuyularla karşılaşıyorlardı. Kavga hem düşman hem de aynı kartel içinde ortak olan iki şirketin kavgasıydı ama bu kavgada kanlarını dökenler başkalarıydı. Sonuçta Paraguay savaşı kazandı ama barışı kaybetti. Standard Oil'in tanınmış temsilcisi Sprulia Braden, Mütareke Komisyonu'nun başkanıydı. Binlerce kilometre kare Bolivya'ya ve tabii Rockefeller'a kalıyordu. Bu savaş alanlarının yakınında Melon ailesinin şirketi Gulf Oil Co.'nun Bolivya'da Ekim 1969'da kaybettiği petrol kuyuları ve uçsuz bucaksız doğal gaz kaynakları bulunur. Petrol kuyularının ulusallaştırılmasını General Alfredo Ovando, Cuemado Sarayı'nın balkonundan Bolivyalılar için hor görülme dönemi bitmiştir diye haykırarak açıkladı. 15 gün önce henüz iktidarı ele geçirmeden bir grup entelektüel yurtseverin önünde Galf'ı ulusallaştıracağına söz vermiş, kararnameyi yazıp imzaladıktan sonra tarihi atmadan bir zarfın içine yerleştirmişti. 5 ay önce de General Rene Barrientos'un helikopteri Canadian Del Argo'da telgraf tellerini çarparak düşmüştü. Böylesine mükemmel bir ölümü en yaratıcı hayal gücü bile planlayamazdı. Helikopter Gulf Oil Co.'nun generale özel armağanıydı. Telgraf ise bilindiği gibi devlete aittir. Barrientos'la birlikte yanında iki bavul da gelmişti. Bavullar köylülere tek tek dağıtmak üzere yanında getirdiği banknotlar ve tüfeklerle doluydu. Ateş alan tüfekler yanan helikopterin çevresini öyle bir kurşun yağmuruna tutmuştu ki diri diri yanmakta olan diktatörü kurtarmak için kimse helikoptere yaklaşamamıştı. Ovando ulusallaştırma ile birlikte eski petrol yasasını da yürürlükten kaldırdı. Yasayı kaleme alan avukatın anıları Davenport yasasının hazırlanması için Bolivya 1956'da ABD'den borç almıştı. Buna karşılık Exim Bank ve Dünya Bankası devletin petrol şirketi YPB'nin geliştirilmesi için istenen kredilere hep olumsuz cevap vermişti. Özel petrol şirketlerinin davaları her zaman ABD hükümetinin de davaları oluyordu. Tarihte bunun sayısız örneği vardır. Bolivya'daki ABD Büyükelçisi Irving Floorman 28 Aralık 1950'de Beyaz Saray'da Donald Dawson'a şu bilgileri veriyordu. Buraya geldiğimden beri Bolivya petrol endüstrisini ABD özel girişimini açmak için ve ulusal savunma programımızın gelişmesine yardımcı olmak amacıyla çalışıyorum. Şu anda Bolivya petrol endüstrisinin ve hatta ülkenin tümünün Kuzey Amerika özel girişimine tamamen açık olduğunu öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Bolivya tersine bir ulusallaştırmayı gerçekleştiren ilk ülke oldu. Ülkem adına bu görevi başarmış olmaktan gurur duyuyorum. Harry Truman'ın kütüphanesinden alınan bu mektubun fotokopisi New York'ta nakla. Newsletter'da Şubat 1969'da yayımlandı. Yasa, Gulf şirketine 40 yıllık bir süre için devletin en zengin kaynaklarını işletme hakkı veriyordu. Devletin katkısı komik denecek kadar azdı. Uzun yıllar boyunca sadece %11, masraflar konusunda da harika bir çözüme varılmıştı. Bütün rizikolar YPFB'ye aitti. Barrientos'un diktatörlüğü döneminde 1966 sonunda Gulf'la imzalanan niyet mektubuna göre YPFB'nin birlikte yürüttüğü çalışmalarda petrol aranan bölgede petrol bulunamazsa Gulf işe yatırdığı paranın tümünü geri alabilecekti. Petrol bulunduğu durumda ise işletme yatırım masraflarını çıkarıncaya kadar masraflar ulusal petrol şirketince karşılanacaktı. Masrafları belirleyen de Gulf olacaktı. Marcello Quiroga Santa Cruz Millet Meclisi 11 ve 12 Ekim 1966 oturumları, Revista Juridica Özel Baskı Cochabamba 1967. Gulf aynı niyet mektubuyla doğal gaz kaynaklarına da el koyuyordu. Bolivya toprak altı doğal gaz bakımından petrolden de daha zengindir. General Barrientos bir anlık dalgınlıkla Bolivya'nın temel enerji kaynağının geleceğini belirlemiş oluyordu. Ama son söz henüz söylenmiş değildi. General Alfredo Oando, Gulf'u ulusallaştırmadan bir yıl önce bir diğer milliyetçi general Juan Velasco Alvarado, New Jersey Standard Oil'ın Peru'daki şubesi International Petroleum Co.'yu IPC ulusallaştırmıştı. Velasco, iktidara büyük bir politik skandalın sonucunda askeri bir cuntanın başında ve büyük politik skandalın tam tepesinde geçmişti. Fernando Belaunde Terry hükümeti devletle IPC arasında imzalanan Talara Anlaşması'nın son sayfasını kaybetmişti. Gizemli bir biçimde ortadan kaybolan bu 11. sayfada ABD firmasının rafinelerinde kullanacağı ham petrolü ödemek zorunda olduğu asgari fiyat belirtiliyordu. Skandal bu kadarla kalmıyordu. Standard'ın şubesinin 50 yılda vergi kaçakçılığı ve rüşvet yoluyla Peru'yu bir miktar dolandırdığı da ortaya çıkarılmıştı. IPC'nin yöneticisi askeri ayaklanmaya yol açan anlaşma imzalamadan önce 60 kez Başkan Belaunde ile görüşmüştü. Görüşmelerin sürdüğü 2 yıl boyunca Peru'ya her türlü yardım tamamen durdurulmuştu. Skandal patlak verdiğinde ABD Büyükelçiliği susup beklemedi. Bir görevli Talara Anlaşması'nın aslının olmadığını açıkladı. Richard N. Goodwin, El Conflicto con la IPC Carta de Peru, The New Yorker, Comercio Exterior, Mexico City, Temmuz 1969. Yardımın yenilenmesi için vakit yetmedi. Umutsuz bir durumda olan başkan iktidardan düşürüldü. Rockefeller Trust'ü Peru Adalet Divanı önünde duruma itiraz ettiğinde halk avukatları bozuk para fırlatıyordu. Latin Amerika bir sürprizler paketidir. Dünyanın bu ezilen bölgesinde şaşırtıcılık potansiyeli bitmez tükenmezdir. Andlarda askeri milliyetçilik uzun zaman toprak altında kalmış bir ırmak gibi birden şiddetle çıkmıştır ortaya. Bugün sert bir tutumla ve reform politikasıyla ülkeyi yöneten generaller iktidarı ele geçirmeden kısa süre önce gerillaları ortadan kaldırmışlardı. 1965'te askerler gerilla bölgelerini napalm yağmuruna tuttuklarında Lima yakınındaki Las Palmas hava üssünde imal edilen bombaların yapımı için teknik yardım ve petrolü sağlayan New Jersey Standard Oil Şubesi International Petroleum Co. olmuştu. George N. Geyer, CZ US Oil Firm Made Napalm, New York Post, 7 Nisan 1969.